Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya Fıkıh Saati programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Ben Deniz, program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Doktor Hüseyin Kayapınar'la birlikteyiz Fıkıh Saati programında. Bizlerin hazırlamış olduğumuz ve sizlerden gelen soruları hocamıza soruyor ve cevaplarını hocamızdan istirham ediyoruz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, sağ olun, Allah razı olsun.
Sizlerden de hocam. Hocam bu hafta biraz daha ticareti ve buna bağlı olarak da biraz daha sosyal hayatı ilgilendiren sorularımızla devam ediyoruz. İlk sorumuz şu şekilde: ödünç alınan malın iade masrafları kime aittir?
Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bizim atasözü var bir dilimizde. Nimet külfet karşılığıdır.
Nimet külfet karşılığıdır.
Veya tersi, külfet de nimet karşılığıdır. Yani o fıkıh dilinde el haracu bir daman diye de ifade edilir. Yani bir mal geliri o malın riskini taşıyana aittir diye. Şimdi bu atasözüyle veya bu fıkıh kuralla bu biraz irtibatlı. Şimdi ödünç alan bir kimse ödünç aldığına karşılık bir şey veriyor mu? Vermiyor. Şimdi ödünç alma deyince bizim dilimizde iki, bunun karşılığı fıkıhta iki tanedir. Bir karz vardır, bir de iare vardır. Karz boş vermek demek. Ve biz ona ödünç verme deriz. Bana filan tarihe kadar ödünç 500 lira verir misin deriz. Buna karz diyoruz. Ve bu soru karzla ilgili değil. Yani bu şekilde bizim bildiğimiz ödünç almakla ilgili değil. Çünkü genelde ödünç alınan şey nedir? Paradır. Ama köylerimizde buğday, arpa, nohut vesaire de ödünç alınabilir. Yani karz olarak. Yani bana işte 2 kilo buğday ver, ben sana onu ödeyeyim daha sonra denilebilir. Şey, ama bu satma şeklinde değil, ödünç verme şeklinde. Bir de bizim iğreti dediğimiz, ariyet. Yani bir malı kullanılıp geri vermek üzere almak. Bir malından menfaatini alıp kendisini iade etmek maksadıyla. Efendim işte oğlum kızım git komşuya bir tencerelerini versinler de biz onunla bir yemek yapalım. O da veriyor, yemeği yapıp iade ediyor. Veya köylerde çok olur işte bazı büyük işler yapacağı zaman herkesin aynı büyüklükte kabı olmayan komşudan, eşten, dosttan emanet alır. Buna da iğreti denir. Bu şekildeki bir ödünç alma şöyle temlikül menfaa bi gayri ıvat diye tarif edilir. Temlikül menfaa bi gayri ıvat.
Yani hocam?
Yani bir malın menfaatini karşılıksız olarak bir başkasına vermek. Yani kiranın ücretsiz şekli. Şimdi kira temlikül menfaa bi ıvat. Yani bir malın menfaatini bir bedel karşılığında başkasına veriyorsan buna icare veya kira diyoruz. Evinde oturuyor. Neye karşılık oturuyor? Her ay belli bir para veriyorsun.
Evet.
Bu kira. Ama evinde hiç karşılıksız oturtursun mesela bu. Veya demin söylediğim gibi komşudan bir işte orak alırsın. Hatta bir araba alırsın. Geçici olarak kullanmak ve geri iade etmek suretiyle. Buna iare deniyor. Şimdi burada ben bunları niye anlattım? Yani bir vereceğimiz cevaba bir altyapı oluşsun diye anlattım. Şimdi bu ödünç verme dediğimiz uygulamada ödünç veren ister bu ariyet dediğimiz iğreti şeklinde olsun, isterse borç para veya borç buğday verme şeklinde olsun, verenin verdiğine karşılık aldığı herhangi bir şey yok. Tamamen o yani meccanen oluyor, bila bedel oluyor. Ama öbür tarafta ne yapıyor şey? O ödünç alan kişi ister borç olarak almış olsun, ödünce borç diyelim, ister iğreti diyelim, o malı veya o parayı kullanıyor, menfaatini alıyor, ondan sonra iade ediyor. Şimdi bu durumda kimin bu iade masrafını vermesi gerekiyor? Kira veren şeyin, ödünç alan.
Ödünç alanın.
Ödünç alan.
Yani çünkü risk alanı.
Çünkü o ödünç alan kişi o maldan istifade etmiş. Ödünç veren istifade etmemiş. Şey hem o ödünç verenin istifadesi sevap. Yani karşılıksız olarak bir Müslüman kardeşine yardım ettiği için onun sevabını alıyor. Hı hı. Bir de ayrıca şey ödemez o. Bir masrafa karışmaz. Yani ödünç alan kişi iade, yani o ödünç aldığı malı iade geri verme masraflarını karşılar.
Karşılar, peki. Yanında emanet mal bulunan kişi o maldan yararlanabilir mi?
Şimdi bu deminki söylediğimizde biraz buna farklı, buna biz vedia diyoruz. Vedia, yani ne yapıyorsun? Sen bir tarafa giderken bir malını, diyelim ki değerli bir mal, evinde bırakmak istemiyorsun komşuna, dostuna, eşine, ahbabına. Ya bu mal sende kalsın, ben gelince alırım diyorsun. O da alıyor.
Evet.
Buna biz vedia diyoruz. Vedia. Bu vediada da bu sefer ne oluyor? Veren istifade ediyor, alan etmiyor. Hmm. Çünkü bu malı koruyorsun ama karşında bir şey almıyorsun.
Evet.
Bu vedia oluyor. Şimdi bu vedia alan kişi, ki ona biz zamanımızda emanetçi tabiri var bir. Hı hı. Mesela o istasyonlarda veya garajlarda emanetçiler var. Ha, bunlar buna girmiyor. Çünkü onlar ücret karşılığı yapıyor o işi. Hmm.
Bankalarda kiralık kasalar var mesela.
Buna girmiyor. Bunlar girmiyor. Onlar ücret karşılığı yapıyor. Hı hı. Bu söylediğimiz o emanette ücret almıyor emaneti elinde tutan kişi. Hı. Dolayısıyla da onun riskini almıyor. Eğer yanlış bir hareketi yoksa, eğer o mal üzerinde yanlış bir hareketi yoksa, o elinde tuttuğu malın riskini de almıyor. Hı. Ha, şimdi böyle olunca bu muda, yani emanet edilen kişi riskini almadığı için o maldan emanet eden kişinin izni olmadan istifade edemiyor. Yani bunu biraz somutlaştıralım. Mesela diyelim ki sen bir yere gidiyorsun, araban evin önünde duruyor, anahtarını verdin komşuya. Dedin ki bu anahtar sende dursun, bu sana emanet. Hı hı. Ben gelince alırım senden. Sen gidiyorsun. Yani o komşu, emanet anahtarı verdiğin komşu, o arabaya binemiyor.
İzin almadan.
İzin vermemişse eğer, hı hı, emanet bırakan. Binerse ne oluyor? Eğer bindiği zaman, o zaman o taaddi, yani haksız fiil işlemiş oluyor. Hı. Yapmaması gereken bir şey yapmış oluyor ve o arabanın başına bir hal gelirse onu tazmin ediyor. Yani araba kullanmadan, hiçbir şey yapmadan arabayı biri çalsa, o zaman şey olmuyor, tazmin etmiyor şey müşteri. Hı hı. Müşteri diyorum.
Emanete
verilen kişi, ona muda. Hı hı. Ama eğer kullanırsa onu, haddi aşmış oluyor, haksız fiil işlemiş oluyor. O zaman çalındığında onu tazmin etmek zorunda kalıyor. Hı. Yani bu emanet hukuku vardır. Bizim fıkıh kitaplarımızda vedia diye bir bölüm var. Orada anlatılır bu. Yani emanet veren kişinin izni olmadan emanet alan kişi o malı kullanamaz. Kullanırsa o mal emanet olmaktan çıkar, hı-hı, gasp durumuna düşer.
Evet.
Ve dolayısıyla da o malın başına herhangi bir şey gelirse o kullanırken tazmin etmek zorunda kalır, hı-hı, emanet alan.
Eyvallah. Peki hocam. Hocam yine emanetle alakalı bir soru. Şimdi emanete bıraktığımız malı emanete bıraktığımız kişi bizim haberimiz olmadan başka birine emanet edebilir mi?
Hayır. Şimdi ben sana bir mal emanet etmişsem, sana güvenmişim de emanet etmişim. Hı hı. Senin emanet edeceğin bir başkasını tanımam. Tanısam bile güvenmiyor olabilirim. Bir başkasına emanete veremez.
Evet.
Ancak ev halkı içerisinde aynı aile, aynı çatıda eğer bulunuyorsa kişiler, mesela eşi gibi, büyük çocukları gibi, onlar eliyle de koruyabilir. Hı hı. Yani bir yabancıya veremez ama eşine bırakabilir. Bu örftür çünkü. Kendi malını nasıl ki eşine bırakıyorsa, hı hı, emanet olarak aldığında eşine bırakabilir. Ama yabancı birisiyle emanet olarak bir daha veremez. Ama eğer emanet veren izin vermişse bunu kendine kullan, şey tutabilirsin. Uygun gördüğün bir başka arkadaşına da verebilirsin dersen, o zaman o izine istinaden verebilir ama aksi halde veremez.
Az evvel diğer soruları cevaplandırırken hocam bu emanetçilerden bahsettik. Para karşılığında emanet tutan kişilerden. O tarz bir emanete yönelik bir sorumuz var. Diyor ki kendisine bir şey emanet edilen kişi emanet malı koruma karşılığında ücret talep edebilir mi?
Ha, şimdi bu emanet olmaktan çıkar o zaman. Bu icare olur. Yani sen ne yapmış oluyorsun? O elinde malı koruyacak olan kişiyi para karşılığında senin malını koruması için tutmuş oluyorsun.
Tutmuş oluyorsun.
Dolayısıyla bu emanet olmaktan çıkar. O kira akdine dönüşür. O zaman para alır ama para aldığı zaman da o elinde bırakılan malın riskini de karşılar. Yani onun riskosunu almış olur.
Yani o mal o kişideyken başına bir hal geldiğinde
o emanetçi onu tazmin eder. Niye? Çünkü o para almıştır o koruması karşılığında. Dolayısıyla da onun sorumluluğunu da yüklenmiştir.
Evet.
O malın başına bir hal gelirse o malı tazmin etmek zorundadır.
Evet. Para almazsa öyle
para
bir şey
almazsa o zaman deminki bahsettiğimiz emanete girer. Ve emanetçi para almadan, o malı kullanmadan veya onu diyelim ki ulu orta koruyorsa yani korunması gereken şekilde korunmazsa o zaman tazmin eder. Aksi halde tazmin etmez.
Tazmin etmez. Peki hocam. Bir mal ya da ürünü belli bir fiyattan satmak üzere vekil kılınan kişi bu malı daha yüksek bir rakama satabilir mi?
Şimdi ben seni ben bu malı 100 liraya sat diye vekil ettim.
Evet.
Sen de 110 liraya sattın. Bundan ben memnun mu olurum, üzülür müyüm?
Yani 10 lira ben komisyon almış oldum.
Komisyon almıyorsun.
He, ben
sen
direkt
o sattığın
110
fiyatı bana söyleyeceksin.
Memnun olursunuz yani.
Yani. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ashabtan birisine bir dinar para veriyor. Yani bir dinar altın. O zaman işte 4 gram civarındaki altına dinar deniliyor. Git diyor bununla bana bir şey al. Koyun al. O zat gidiyor. Bir koyun alıyor. Bir dinar. Sonra onu 2 dinara satıyor. Ve bir dinara tekrar bir başka koyun alıyor. Ve Peygamber Efendimiz'e bir koyun ve bir dinarla geri dönüyor. Peygamberimiz burada sen benden benim için aldığın koyunu iki dinara sat dememiş. Demiş ki bana bir koyun al gel demiş. Burada ne oldu şimdi? O vekil eden kişinin yararına, menfaatine olan bir şey oldu. Efendim uymama oldu. Menfaatle olan uymamada menfaatlenen kişi yani müvekkil, vekil eden kişi bundan yararlanabilir. Dolayısıyla bir kimse benim malımı şu fiyata sat diye vekil etti. Bu zımnen o fiyata veya daha üstüne sat anlamına gelir. Dolayısıyla satabilir daha fazlasına ancak o aldığı fazlayı mutlaka kendini vekil eden kişiye vermesi lazım. Yani onu gizlememesi lazım. Yani 100 liraya benim bu malımı sat diye vekalet verdik. O da gitti 110 liraya sattı. 10 lirasını kendi cebine koydu. 100 lirayı getirdi sana verdi. Ha bu caiz olmaz.
Evet.
Ne olacak? Ha sen bana bunu 100 liraya sat dedin ama ben 110 liraya sattım. Buyur paranı der. Bu zaman caiz olur. Ha vekil eden kişi isterse 10 lirasını ona bağışlar. Yani ben 100 lira demiştim, sen 100 lira satmışsın, al şu 10 lira da senin olsun diyebilir. Buna bir engel yok ama mutlaka kendisine söylemesi lazım şeyin, vekilin.
Evet.
Onu daha fazla sattığına söylemesi lazım.
Evet. Yine benzer bir sorumuz hocam. Bir mal veya ürünü satmak üzere yine vekil kılınan bir kişi, bu malı kendisi satın alabilir veya birinci dereceden yakınlarına satabilir mi?
Şimdi bir alım-satım akdinin gerçekleşmesi için mutlaka iki kişinin olması lazım. İki iradenin olması lazım. Yani bir satan irade, iki satın alan irade olması lazım. Şimdi bir kimse bir malı satmak üzere vekil edinmiş. O satıcı. Alıcının bir başkası olması lazım. Kendisi satın alırsa hem alan hem satan aynı kişide birleşmiş olur. Böyle bir şey caiz olmaz. Yani bir kimse hem satıcı hem de satın alıcı olamaz.
Evet.
Dolayısıyla kişi kendisine yani satmak üzere veya satın almak üzere vekil edildiği şeyi kendisi veya nafakasını vermekle yükümlü olduğu kişilere satamaz. Bir başkasına satması lazım. Tabii bu bazı akitlerde bunun istisnaları var. Bir kimse hem her iki tarafın yerinde tutabilir. Ama alım satım akdinde böyle bir şey söz konusu değil. Bir de şu var. Kişi kendisine veya bir yakınına bu malı sattığı zaman satıcı, işte vekil eden kişinin gönlüne bir şey düşer. Şüphe düşer. Acaba bu değerine mi sattı? Daha pahalı sattı da daha ucuz mu gösterdi gibi. Bunlara da meydan vermek
lazım. Fitneye sebebiyet verebilir.
Evet.
Evet. Peki hocam. Bir diğer sorumuz, kişinin bir borca vekil olması karşılığında ücret alması caiz midir?
Vekalet karşılığında ücret alınabilir. Vekalet ücreti alınabilir. Kefalet ücreti alınmaz. Mesela günümüzde şimdi şeyler var. Avukatlar var. Onlar da vekildir. Yani birkaç şekilde vekalet olabilir. Mesela bir malı satmaya vekil olabilir kişi. Veya bir mahkemede taraf olmaya vekil olabilir. Ve vekalet karşılığında ücret alınabilir.
Alınabilir. Peki hocam. Diğer bir sorumuz. Bir borcun EFT ve havale gibi yollarla gönderilmesi karşılığında ücret ödenmesi caiz midir?
Tabii şimdi burada bir masraf ediliyor. Yani bir gelir ne zaman hak edilir? Bir emek verirsen hak edersin. Sermaye korsan hak edersin. Veya riskini alırsan hak edersin. Şimdi burada havale veya EFT, bu bankalar vasıtasıyla yapılıyor bunlar, biliyorsun. Bu yaptılan işte bankanın bir hizmeti geçiyor. Yani bunun için bir sistem kurmuş. O sistem çalışıyor. O sistemi çalıştıran insanlar var vesaire. Dolayısıyla bunlar karşılığında ücret alınabilir. Ama bunun belli olması lazım. Bilinir olması lazım. Yani ne kadar ücret alınacağı belli değilse o zaman o fasit olur, ama belli olması lazım. Bu belli olma nasıl olabilir? Mesela maktubi fiyat vardır. 1.000 liraya kadar 2 lira. Misal. Veya işte 10.000 liraya kadar 3 lira. Veya işte gönderilen paranın %1'i gibi bilinir olması lazım. Tabii bu bilinir olmayı herkes bilmeyebilir. Müşteriler, yani para gönderenler bunun ölçüsünü bilmeyebilir, ama banka bunu ilan ettiği zaman o bilinir anlamına gelir.
Evet, yani parayı göndermeden önce şu kadar masraf kesilecektir. Onaylıyor musunuz der banka mesela.
Bir soru sorması şart değil. Yani banka eğer bir sistem olarak bunu koymuşsa, yani ben EFT'ye karşılık işte şu kadar liraya karşılık şu kadar ücret alırım diye bir şey koymuşsa, artık o bilinir sayılır.
Peki bu ücret borçtan mı kesilecek? Borcun haricinde bir ödeme mi yapacağız?
Borcun haricinde bir ödeme. Yani o gönderen kişi, bunu o gönderen kişi ödeyecek. Yani o EFT yapan kişi, havale eden kişi ödeyecek. Dolayısıyla bu o borcun daha üstünde bir şeydir. Yani borcu ödeme kimin görevidir? Borçlunun görevidir.
Evet.
Dolayısıyla da bu masrafları borçlu karşılayacaktır.
Eyvallah. Peki. Hocam bir diğer sorumuz. Kişinin borcunu ikinci bir şahsa devretmesi caiz midir?
Şimdi bu uygulamaya bizim fıkıhta havale denilir. Havale. Aşağı yukarı bu resmi uygulamalarda da buna benziyor. Şimdi burada bir borcu bir başkasına havale eden var. Bir alacaklı var. Bir de kendisine havale edilen borcu ödeyecek olan kişi var. Yani diyelim ki benim sana borcum var. Sana diyorum ki işte Sami Hoca, benim sana olan borcumu falanca ödeyecek diyeceğim, diyorum. Şimdi bu sistem olarak caiz. Ama bunun uygulanabilir olması için bir defa benim havale etmem lazım. Senin, yani alacaklının ve kendisine havale edilen kişinin de bunu kabul etmesi lazım. Yani ben sana dedim ki falancadan al alacağını, ben ona seni havale ediyorum dedin. O falancanın haberi yok. Bu havale edilmiş sayılmaz. Yani bunun geçerli olması için hem alacaklının hem de kendine havale edilen kişinin bu havaleyi kabullenmesi lazım.
Evet.
Burada ince bir şey var, hüküm var. Artık bu havale gerçekleşmişse alacaklının muhatabı borçlu olmaktan çıkıyor, kendisine havale edilen kişi oluyor. Ve böyle bir durumda Alacaklı borçludan artık para isteyemiyor. Kefalet gibi değil bu. Alacaklı borçludan para isteyemiyor. Kendine havale edilen kişiden, ona fıkıhta muhalun aleyh denilir. Ondan isteyebiliyor. Ancak o muhalun aleyh, yani kendine havale edilen kişi borcu ödemeden ölürse veya iflas ederse, o zaman alacaklı borçluya rücu ediyor. Sen falana beni havale etmiştin ve kabul etmiştik ama o öldü. Ver artık benim borcumu diye bana, yani borçluya dönebiliyorsunuz. Yani bu caiz oluyor.
Evet. Diğer bir sorumuz hocam. Ortaklardan birinin şirket malından teberruda bulunması, yani hibe ve sadaka, değil mi hocam? Hibe ve sadaka da bulunması, ödünç veya zekat vermesi caiz midir?
Şimdi şirkette, ortaklıklarda ortaklar birbirlerinin vekilidirler. Ama hangi konularda? Ticari konularda. Yani ikimiz bir ortaklık kurduğumuz zaman ticaretle ilgili konularda sen de şirket adına bir icraatta bulunabilirsin, ben de bulunabilirim. Yani burada icraatta bulunan ortak kendisi payında asil oluyor, ortağının payında vekil olmuş oluyor. Ama bu hangi konularda? Ticari konularda. Peki şimdi bu saydıklarımız, sadaka verme, zekat verme, bağışta bulunma, hibe etme, hediye verme, bunlar ticari muameleye giriyor mu? Girmez.
Evet.
Girmez. Dolayısıyla diğer ortağın veya diğer ortakların izni olmadan herhangi ortaklardan birisinin böyle bir icraatta bulunması, şirket malından bunları vermesi caiz olmaz.
Evet. Caiz değil. Peki. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Vaktimizin sonuna geldik bu hafta. Önümüzdeki hafta yine bu minvalde sorularımızla devam edeceğiz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Gönlünüze sağlık. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Doktor Hüseyin Kayapınar hocamla birlikteydik. Fıkıh Saati programında sosyal hayatımızı ilgilendiren biraz daha böyle işte emanet ve borç alma ile ilgili sorularımızı hocamıza yönelttik. Haftaya yine aynı şekilde sorularımıza devam edeceğiz. Allah'a emanet olun efendim.